Ayrım 24. Şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 254. Kagemusha. Yeşilaylar komutanı Settun'un oğlu Aga Bun'un kaderi bir bakıma daha doğduğu gün belli olmuştu. Gökgözlü atalarının geldiği Necit yerlerinin dağ dillerinde Aga Bu, baba demekti. Oğlunun adını baba koyan birinin babalığının çetinliği konusunda az çok fikir verici bir durumdu bu. Aga Bu'nun büyüme yaşları sıradan bir neferken dahi gözünü komutanlığa dikmiş, hırslı babasının ordu içinde hızla yükselme yaşlarıyla at başı gitti. Bu yüzden Aga Bu daha çocukluğundan başlayarak hayatı ister istemez bir askeri strateji tekniği olarak görüp değişen durumlara göre yürürlüğe konan taktik hesapları olarak tasarlamayı öğrendi. Hayatın hamlelerini hep bir askeri adım ve düzen, insan ilişkilerini hep bir ast üst esasına dayanan hiyerarşi gözetti. Böylece Aga Bu'nun kişiliğinin temel özellikleri, hayat görüşü, insanlara davranışı, bahçesinde büyüdüğü ordu evinin gündelik yaşantısına göre belirlenmiş, kaderi ve kişiliği böyle çizilmiş oldu. Bir komutan oğlu olarak sürekli emretmeyi ve imtiyazlardan yararlanmayı her zaman en doğal hakkı bildi. Bütün yeryüzünün bahçesinde büyüdüğü bir ordu evi gibi gördü. Nazının çekildiği, şımarıklıklarının hoş görüldüğü, isteklerinin yerine getirildiği bir büyük ordu evi. Yerküredeki herkes onun gözünde ona ve emellerine ulaşmasına hizmetle yükümlü birer emir eriydi adeta. Baldırında yara izi taşıyan savaşçılar arasında büyüyen bir çocuğun, büyürken belindeki kılıcın kabzasını bırakmadan yürümeyi, mızrak uçlarının döküldüğü demirhanelerin kokusunu solumayı öğrenmesi kaçınılmazdı. Kanlı savaşlar döneminde Yeşilaylar gezici bir orduydu. Ordunun çoğunu dağ köylerinden devşirilmiş genç delikanlılar, kiralık askerler, macera ruhuyla dolu serseriler, adını ve geçmişini unutturmaya çalışan sürgünler ya da arkalarında bıraktıkları suçlar nedeniyle peşine atlı polis takılmış olan kaçaklar, azılı firarlar, suçlular oluşturur. Bu sonuncular ordunun pis ve kirli işlerinde kullanıldıkları için foyaları ortaya çıkana kadar ordu içindeki varlıklarını ve aşırılıklarına göz yumulurdu. Yeşilaylar kendisini kiralayan şehirlerin, yerleşkelerin ya da eyaletlerin çıkarlarını ve sınırlarını gözetmekle yükümlüydü ve kaderin tuhaf cilvesi gereği birçok kez çoğunun geldiği yoksulu bol dağ köyleriyle çarpışmak zorunda kalırdı. Hiçbir duygudaşlık kurmadığı dağ köylerine hınçla saldırırken sanki yalnızca onlara değil hatırlamak istemediği yoksul geçmişine de saldırmış olurdu. Yeşilalayların komutanı Settu yaşam boyunca çok düşman edindiği ve kendisinden önceki hiçbir komutanın eceliyle ölmediğini bildiği için daha pek önemli sayılamayacak küçük bir müfrezeye komutanlık ettiği zamanlarda bile kendinin bir benzerini Kagemusha olarak çevresinde bulundurmaya başlamıştı. Yükselen rütbesiyle birlikte komuta ettiği bölükler büyümüş, Kagemusha'ların da sayısı ve kalitesi artmaya başlamıştı. Fener alayları şenliklerinin makyajcıları bu Kagemusha'ların ufak tefek açıklarını çeşitli tozlar, kök boyalar, maden filizlerinden elde edilen yardımcı malzemeler marifetiyle kapatarak Kagemusha'ları birebir Settu'ya benzetmeyi beceriyorlardı. Oğlu Aga Bu bile onlar arasında hangisinin babası olduğunu anlamıyordu. Aga Bu'nun en büyük işkencesi buydu. Babası daha ufacık bir çocukken oğlunu huzura çağırtır, Kagemusha'ların arasında gizlenerek işlerinin hangisinin babası olduğunu anlamasını isterdi. Aga Bu için işkenceye benzeyen zorlu bir sınavdı bu. Bilememek, bulamamak, babasını tanıyamamak utancıyla o kadar çok terlerdi ki bütün ter bezlerinin çocukken kuruduğu, bu yüzden büyüdüğünde artık hiç terlemediği söylenir. Aga Bu'nun hemen teşhir ettiği Kagemusha'lar başarısızlıkları nedeniyle işlerinden kovulur ya da duruma göre daha önemsiz bir göreve verirlerdi. Çocuk aklıyla kendi farkında değildi ama Aga Bu'nun babasını teşhis edememesinin asıl nedeni Kagemusha'ların ya da şenlik makyajcılarının başarısızlığından çok babasının Kagemusha'lar arasında kendisini gizleme becerisiydi. Çünkü Kagemusha'ların hepsi babasına benzemeye çalışırken babası Kagemusha'larına benzemeye çalışarak yanıltıyordu onu. Çocukluğu büyük sıkıntılar ve yoksulluklar içinde geçmiş olan Settu ezikliği iyi tanıyor ve oğlu daha kabul salonuna girdiği anda bakışlarına çocuk olduğu zamanlardan bildiği o köylü ezikliğini yerleştirerek her zaman hükmeden yüzünü buyurmaya alışkın edasını rolünün gerektiği ölçüde geri çekmeyi biliyordu. Agabu'nun babasını hiç görmediği, tanımadığı, tamamen yabancı gözler, bakışlardı bunlar. Agabu'yu şaşırtıp yanıltan babasının kendisini bilmediği zamanlarına sığınan yüzü ve davranışlarıydı. Çevresinde bir daire oluşturarak dönerip duran bir örnek giyimli Kagamusalar arasında hangisinin gerçek babası olduğunu anlamak için ter dökerken, karşısına dizili duranları babasının hükümran duruşu, buyurgan bakışları, ödünsüz tutumuyla ölçüp biçiyor, buna göre karar vermeye çalışıyordu. Kagamusaların hepsi Agabu'yu kandırmak için alabildiğine böbürlenerek azametle durmaya, acımasız ve zalimce bakmaya çalışırken babası Settü yüzünü ve gövdesini onların abartılarına göre kısıp davranışlarını yeniden ayarlayabiliyordu. Çevresini kuşatıp onu soluksuz bırakan iktidarın yüzleriydi bunlar. Her yüz kendine Kagamusa'ydı. Adı bile baba olan bir çocuk olarak Agabu, bu sınavların hiçbirinde babasını teşhis edememenin burukluğu, bir yenikliğiyle bir ordu evinde görünmez bir baba ve birbirinin aynı onlarca Kagamusa arasında büyümeye, babası gibi yiğit bir cengaver olmaya çalışıyordu. Çocukluğu boyunca alay içinde gezerken çoğu kez baba diyerek demir püsküllü etekliğine yapıştığı kişiler babası çıkmamıştı. Zaman zaman bunca baba arasında bir tek babası bile olmadığını düşünerek kederleniyor, kendini birinin çocuğu olmaktan çok koca bir ordunun evlatlığı gibi hissediyordu. Zalimliği, gaddarlığı, acımasızlığıyla ünlü Settu, uzun yaşamasını Kagamusalarına borçlandı. Kazandığı güçlü düşmanlar nedeniyle daha başkomutan bile olmadan birkaç Kagamusası çeşitli saldırı girişimlerinde kurban olmuştu bile. Agabu büyüdükçe babasının yönergeleri doğrultusunda düzenli bir eğitim görerek askeri yeteneklerini geliştirmekle birlikte kimi zaman açık, kimi zaman gizlice babasının bilgi ve ilgi sahibi olmadığı alanlara yönelerek kendine yaşamda ayrı varoluş alanları açmaya çalıştı. Settu'nun oğlu olmanın altında öylesine eziliyordu ki o yükün altından bir asker olarak kalkamayacağını daha erken yaşlarda anlamış, kendine başka yollar aramaya başlamıştı. Bu nedenle söz sanatları ve yazı tarihiyle uğraştığını, şiir yazdığını uzun süre babasından gizledi. Bu onun için hazırlık dönemiydi. Kendini başka biri yapmaya hazırlanıyordu. O sıralar en büyük meraklarından biri savaş günlükleri okumaktı. İç ceplerine sığacak biçimde kesilmiş, sayfa sırtları açık denizlerin en büyük balıklarından biri olan Ohorazoların bağırsaklarından elde edilen şeffaf ipliklerle sımsıkı tutturulmuş sağlam defterlerdi bunlar. Savaşın da bir sanat olduğu esası üzerine yükselen, kanın, şiddetin, kavganın, mertliğin kusandığı bir günlükler Agabu'nun damarlarındaki kanı kamaştırıyor, onu hayalini kurduğu gelecekteki savaşlara hazırlıyordu. Ne de olsa babası Settu, oğlu ileride kendi yerini alsın istiyordu. Kızıl gün batımlarında her tarafı yaralı ve ölülerin kaplamış olduğu kana boyanmış savaş meydanlarını betimleyen, şiddeti, gücü, yiğitliği ve ölümü güzelleyen cönk şiirleri yazdı. Yeşil alaylar arasında çok sayıda asker şair bulunduğunu ve bunların alabildiğine hürmet gördüğünü biliyordu. Savaş kanlı, vurup kırıcılığı öven, hak ve adalet uğruna meydanlarda ölen askerlerin şerefli geçmişlerini ve cengaverliklerini, dağ köylerine ya da düşman şehirlerine yaptıkları baskınları anlatan, şiddetin ve vahşetin yüceltildiği, kısa ve kesik koştuklu ezberlemesi kolay dörtlüklerden oluşan, çoğu kez bir örnek denebilecek uzun şiirler yazıyorlardı. Kan, şiddet ve vahşet bu şiirlerde bir üslup içinde sanatsal bir meşruiyet kazanıyor. Kan ve ölüm üzerine kurulu savaş ve sanatı bu şiirlerde bir söz sanatına dönüşüyordu. Bir bakıma her şey ölmeyi ve öldürmeyi kolaylaştırmak ve meşrulaştırmak içindi. Agabu'nun yavaş yavaş ortaya çıkardığı şiirin bir türe yeni bir tat, farklı bir soluk, canlılık ve tazelik getirdiği görüldü. Daha önemlisi o, bu şiirlere insan unsurunu, ruhun tekilliğini, kişiselliği, askerlerin kana susamışlığını, trajik bir boyut katmayı bilmişti. Bazı yüksek rütbeli askerlerin bu şiirleri sağda solda övmesi, bu övgülerin babasının kulağına gitmesi Agabu'yu alabildiğini hoşnut etmiş, coşturmuştu. Bunun kendi varlığını kanıtlamak için ciddi bir olanak olduğunu böylelikle keşfetti ve kendi bir varoluş alanı olarak seçtiği şiir sanatının en büyük komutanı olmayı kafasına koydu. Cönknamelerin yarıştığı savaş şiirinin turnuvasını aldığı birkaç birincilik şimdiden yolunun açık olduğunu söylüyordu. Genç bir asker şair olan Novagan en büyük rakibiydi o sıralar. Kum Saati adlı kitabı elden ele dolaşıyor, ezberlere yerleşiyordu. Agabu'nun çevresini kuşatan şakşakçılar ne derlerse desinler içinde bir yer, Novagan'ın şiirlerini kendisinkilerden çok daha güzel ve ustaşı olduğunu söylüyor. Bunu bilmek ruhunu kemiriyor, uykularını kaçırıyor ve bir başkasının kendisinden daha iyi olması fikrine katlanamıyordu. Novagan'ın yazdıklarına ne denli kusur bulmaya kalksa da sanatsal adalet duygusu kendini kandırmasına izin vermiyor. Şiir zevki ve kültürü yeteneğinden çok daha büyük olan bütün hırslı şairler gibi Agabu da kendi yazdıklarıyla benliğini doyuramıyor, içini ikna edemiyor, şair vicdanını yatıştıramıyor. Sanki yazan gözleri ayrı, okuyan gözleri ayrıydı ve kendi yazdıkları bir türlü bu ikisini buluşturamıyordu. Bunu yarattığı öfkeyle gündelik yaşamında başkalarını yok sayan alaycı bir edaya sığınıyor, onlardan ve yaptıklarından zehirli bir dille söz ediyor, ezici bir kibirle hemen herkesi küçümsüyordu. Çevresine onun her yazına kayıtsız şartsız hayranlık duyan, kibrini besleyen vasat yetenekteki insanları topluyor, onun arasında öne çıkmanın gururuyla kendi beğendiğini doyurmaya, varlığını onaylamaya çalışıyordu. Yeşil alaylar içinde kendini adeta şiirle ve güzel sanatla uğraşan insanlardan oluşan ikinci bir garnizon kurmuştu. Varlıklarına gereksinim duyduğu çevresindeki bu insanları aslında için için küçümsüyor, onaylarına ve alkışlarına gereksendiği insanlarsa ondan ve şiirlerinden uzak durmayı yeğliyorlardı. Zevkine ve kültürüne güvendiği, hayranlıklarına talip olduğu bu insanları bir intikam gibi kazanacağı günlerin hayalini kuruyordu. Daha yeni yetmeyken yaşadığı garnizon hayatı içinde oluşturmuş olduğu yaşam formülü çok basitti. Kendi güç alanında kendisi için hiçbir zaman rakip olmayacak, fazla öne çıkmayacak ama malzemesi pek de kötü olmayan ikincil figürler bulundurarak hayat içindeki yerini sağlam almak. Kendi güç alanında diğerlerinin varlığı ise yalnızca Agabu'nun kendisine ve iktidarına vurgu yapmak içindi. Novagan'ın bir çapulcu saldırısında ani ve erken ölümü sırasında duyduğu baş döndürücü sevinçle birlikte içinin en karanlık kötücül yanıyla yüzleşmiş oldu. Bu uğurda yapamayacağı hiçbir şey olmadığını böylece anlamış oldu. Novagan'ı insan olarak severdi. Genç bir asker olarak gelecek vaat ettiğini biliyordu. Ama Novagan'ın ünü gün günden yayılan şiirleri Agabu'yu gölgeliyordu. Yaşadığı bu şiddetli ikilem ve gizli suçluluk nedeniyle Novagan'ın ardından yazdığı duygulu ağıt belki de onun en samimi şiirlerinden biridir. Agabu'nun amacına giden yolda Novagan'ın varlığıyla oluşturduğu engelin ortadan kalkmasına duyduğu muhabbet, sanki onun şiirlerine duyduğu yakınlık gibi anlaşılmıştı. O duygulu ağıta gücünü veren bir ölün ardından duyulan üzüntüyle tam olarak ne olduğu anlaşılmayan belirsiz bir durumun yarattığı sevincin arasındaki gerilimin, insanoğlunda zıtların birliği, hayatın çelişik bütünlüğü konusunda köklü ve karmaşık bir duygu uyandırmasıydı. Novagan'ın ölümüyle yolunun tamamen açılmış olduğu hissine kapılarak bir süre kendini rakipsiz hisseden Agabu, tam kendi biricikliğinin sarhoşunu yaşarken Novagan'dan çok daha güçlü bir rakip olduğuna inandığı Serhanas'ın şiirinin ortaya çıkmasıyla birlikte gerçek anlamda bozguna uğramıştı. Serhanas'ın herkesçe bilinen ilk şiirleri parlak değildi. Bu nedenle o kendi içinde güçlü bir ikircim yaşamış, kendine ve şiirine olan güvenini yitirmiş de kimselere göstermeden, ortalığa çıkarmadan yıllardır gizli gizli şiir yazmayı sürdürmüştü. Kimselerin okumadığı ama Agabu'nun bildiği bu gizli şiirlerdi işte. Aralarında kurulan arkadaşlığa, dostluğa inanıp görüşlerini öğrenmek için şiirini Agabu'ya göstermişti Serhanas. Bu şiirlerin saklı varlığı ikisi arasında bir sır bağı, bir mahremiyet alanı oluşturmuştu. Bütün o kendini beğenmiş kibirli hallerine karşın şiirlerine hiçbir zaman emin olmayan Serhanas, onları bir tek kendine yakın hissettiği, şiir zevkine, kültürüne, bilgisine güvendiği Agabu'ya okuyor. Bu konuda söylediklerini ciddiye alıyordu. Agabu ise ona şiirlerini yazması için daha çok dağ oymaklarının, avcı şairlerinin kutlu bilip itibar ettiği Taoma domuzunun derisinden defterler kestirip armağan etti. Öte yandan Agabu kendi içinde bir kavga sürdürüyordu. Bir süre Serhanas'ı kendi yazdığı şiirlerle yenmeye çalıştıktan sonra bunu beceremeyeceğini anlayınca Novagan'ın ölüm biçiminde aldığı ilhamla onu ortadan kaldırma fikri yavaş yavaş kafasına yerleşti. Bunu vakit geçirmeden bir an önce yapmalıydı çünkü Serhanas'ın sabırsızlandığını hissediyor, onun yazdıklarını başkalarıyla paylaşma arzusunu gemlemekte zorlandığını görüyordu. Agabu'dan aldığı ilk onayda bu şiirleri Mottah'a göndereceğini biliyordu. Bütün yazdıkları sanki Mottah beğensin diyeydi. Bu nedenle Serhanas'a sakin, yatıştırıcı bir sesle "Bence biraz daha dinlendirmelisin şiirlerini," diyordu. "Bırak bırak. Daha demlensin, kendini bulsun, kendi fazlalıklarını, eksiklerini sana kendileri söylesin. Bunca zaman beklemiş, bekletmişsin onları. Biraz daha sabretmende ne zarar var? Bütün bunları senin iyiliğin için söylüyorum." Serenas'ın bazı yanlarının kendisine çok benzediğini keşfeden Agabu'nun, onun coşkulu ve gösterişe meraklı yapısı gereği eğer beğendiğini söylerse, bu şiirleri hemen ortaya çıkaracağını bildiğinden, Serenas'ın şiirlerine olan güvensini alttan alta zerk etmeyi bildiği zehirli kuşkularla besleyerek bu gizlilik durumunun bir süre daha sürmesini sağladı. Onun şiirleri hakkında hiçbir zaman heves kırıcı olmadı, apaçak olumsuz görüş belirtmedi. Tersine şiir yazdırmayı sürmesi konusunda teşvik etti, destek olmaya çalıştı. Bunu onu kolluyormuş gibi görünen ağabeyce bir tutumla yapmayı başarmıştı. Bütün bu süreçinde tek dileği ve ümidi Serenas'ın şiirlerini giderek kötülemeye, sıradanlaşmaya başlamasıydı. Bunu yürekten diliyordu. Çünkü eğer böyle olursa hem kendi rahatlayıp mutlu olacak hem Serenas'ın hayatı kurtulacaktı. Gerçekten onu öldürmek istemiyordu çünkü. Ölmemek Serenas'ın elindeydi ama o bunu bilmiyordu. Serenas şiirlerinde tökezlemediği günden kötülemediği, kendini tekrara düşmediği gibi tersine beklenmedik bir hızla gelişiyor. Kendi için her geçen gün ciddi bir aşama gösteriyor. Yazdıkları gün günden çok daha fazla ışıyıp parlıyordu. İlerleyen zaman içinde şiiri olağanüstü bir güç kazanmış, savaş meydanlarını kızıl bir destanı andıran toplu ölümlerinden, insan tekinin ve ruhunun bilinmez derinliklerine ulaşan büyüleyici bir açılım göstermişti. Onun şiirleriyle birlikte bir örnek askerler, savaş efsaneleriyle örülü değerler ve deyişler arasında insan teki bütün karmaşası, yalnızlığı, çaresizliği içinde trajik bir derinlik ve boyut kazanmıştı. Birebir onlardan söz etmediğinde bile nerede varoluşun ürpertisine kapıldığını, nerede sevgisine kavuşmak için yanıp tutuştuğunu, nerede düşmanının kanına susamışçasına saldırıya geçtiğini anlıyordunuz. Düşmanını kendisi, kendisini düşmanı gibi anlatmayı başaran ilk asker şair olmuştu. Serhanas'ın şiirinin müthiş bir başkası olabilme ve yer değiştirme gücü vardı. Bardağı taşıran son damla Serhanas'ın Agabu'nun bir vakitler dost sohbetinde kendisine anlattığı birkaç anı kırıntısından yola çıkarak Agabu'yu ithafen yazdığı Kagemusa adlı şiiri oldu. Çoğu zaman olduğu gibi herkes yattıktan sonra Agabu'nun karargahtaki aynı anda yanan yüzlerce mumun duvarları tek bir gölge bırakmayacak kadar aydınlattığı yüksek tavanlı odasında baş başa kalmışlar. İnce bir esinti, sivri kemerli yüksek pencereleri bayrak gibi kaplayan kurumuş kan rengi kadife perdeleri usulca dalgalandırıp pışırdatırken Serhanas bu şiirini okumuştu Agabu'ya. Agabu dinlediği bu şiirin daha ilk dizelerini büyülenmiş, içinin aleve tutulmuş pervane gibi çaresizlik ve hayranlık içinde titrediğini, yok oluşa doğru ilerlediğini, yavaş yavaş eriyen bir mum gibi tükendiğini hissetmişti. Varlığının her noktasını yoğun bir acı, utanç, hayranlık duymuştu. Bir tek şiirin bütün hayatını elinden aldığı duygusuna kapılmış, kendi hayalleri pek değersiz, o güne kadar yazmış olduğu bütün şiirler pek zavallıca karalanmış şeyler olarak görünmüştü gözüne. Kendisini ufalmış, küçülmüş, aşağılanmış hissediyordu. Çocukluğu boyunca yaşadığı onca acısızı, çaresizlik, çelişki, ikilem ve bunca yıl içini zehirleyen nice karmaşık duygu şimdi bir başkasının kaleminden dökülen kelimelerde, bir başkasının şiirinde vücut bulmuştu. Büyük bir haksızlıktı bu. Adalet duygusu bir kez daha incinmişti. Asıl kendisini yazması gereken şiiri karşısında duran kaba görünüşlü bu ova köylüsü yazmıştı. Bir de geçmiş karşısında hiçbir şey olmamış gibi utanmadan okuyordu. Sözün ettiklerinin hiçbirini yaşamamış olan biri bütün bunları nasıl bilebilir? Nasıl bu yoğunlukta hissedip bu derinlikte yazabilirdi? Agabu'nun bunca yıl yaşayıp da adını hala koymayı başaramadığı onca duygu, onca belirsizlik nasıl bu kadar güzel ifade edilebilirdi? İnsanın içini titreten bir duyarlılık, ruha dokunan bir soyluluk, varoluşu mahcubiyetini duyuran bir sadelik içinde gözün içine baka baka çocukluğunu, acılarını, hayatını çalıyordu ondan. Agabu daha o anda içinin hayatını hiç duymadığı kadar kim nefret ve kötülükle dolduğunu hissetti. Kendi kötülüğünden dehşete düşüp ürperdi. Bu büyük adaletsizlik ve haksızlık karşısında yapabildiği tek şey sadece kötülük olabilirdi artık. Sanki yaşamdaki bütün değerli ve güzel şeyler paylaştırılmış, ona yalnızca parlak bir zekan ve derin bir hıncın beslediği kör kötülük kalmıştı. Serhanas ondan tek bir güzel söz duyabilmek için bütün dikkatiyle ve onaylanmaya muhtaç çocuk bakışları ona yönelmişken, o yüzünü tamamen kapatmış, bir duygusunu ele vermeyen kilitli bir ifadeyle, kısık bakışlarla ölçülü bir uzaklık içinde şiiri dinliyordu. Bir yandan düşünüyordu, bu şiiri yazabilen biri, bu şiirin okunduğu kişinin kendisini öldürebileceğini nasıl olur da düşünemezdi. ağzına tane tane zehir gibi dökülen bu şiirin kağıt tutan elinde iki tarafı keskin bir kama olup doğrudan karşısındakinin kalbine yöneldiğini nasıl anlamazdı? Bunları hiç hesap edemediğine göre yaratıcılığın körlüğü içinde olmalıydı. Kendi sahip olduğu yeteneğe başkalarının da sahip olduğunu sanan iyimser bir budala olmalıydı. Yeteneğine saygı ya da hayranlık duyabilirdi ama onun düpedüz bir ahmak, bir budala, aşağılanası bir aptal olduğu ortadaydı. Kendi sonunu hazırladığının farkında değildi. Serhanası duyduğu öfke, kızgınlık ve kin yağmur görmüş toprak gibi içini kabartıp duruyordu. Serhanas bu şiiri okumak için en doğru insanı seçmişti. Çünkü bu şiiri en iyi anlayabilecek, değerlendirebilecek, hakkını verebilecek kişi yalnızca yaşadıklarının ötürü değil, edebiyat zevki, bilgisi, görgüsü nedeniyle sahiden aga buydu. Serhanas bu şiiri okumak için en yanlış insanı seçmişti. Çünkü bu şiir yüzünden öldürülecekti. Aga bu askeri düzenle işleyen kafasının içinde şiirin gerçek komutanı Serhanas kendisinin ise sıradan bir Kagamuşa olduğunu anladığı o an elinden gelecek olan tek şeyin onu bir an önce ortadan kaldırmak olduğuna karar verdi. Şiirin adsız sansız bir Kagamuşası olarak yok olup gitmektense entrikayla da olsa şiirin yeni ustası olmak istiyordu. Bazı mumların sönmesiyle ışığı azalan duvarlarda kalın tekinsiz gölgeler oluşmuştu. Her esintide içeri doğru dalgalanan kadife perdelerin kanatlarıyla birlikte Agabu'nun yüzünden bir karanlık gölge daha geçiyordu. Serhanas ne o pek beğenmemiş gibisin diye kaygıyla sorduğunda Agabu durumu sadeleştirmeye çalışarak sıradan bir dalgınlıktan sıyrılır gibi "Yo, bence güzel olmuş ama yeniden gözden geçirmen gereken yerler olduğunu düşünüyorum sadece" diyebildi. "Öncelikle bana ithaf edilmiş olduğu için teşekkür ederim, bu beni duygulandırdı." Gerçekten duygulandırdı ama sırf benim için yazılmış diye bir şiirin kusurlarını görmezden gelemem değil mi? Bu bana da sana da dostumuza da yakışmaz. Bir süre sustu. Dışarıdan bakıldığında uygun sözler aradığı düşünülebilirdi. Oysa gerçekte kızgınlığını yenmeye, öfkesini bastırmaya çalışıyor. İçinin biraz daha sakinleşmesini bekliyordu. Kagamuşalık durumu şiir için iyi bir metafor elbet ama dışarıdan biri olarak yazdığının belli oluyor. Bilmeyenler uyanmaz belki ama bilenleri ikna etmekte güçlük çekersin. Bunun ne büyük bir yalan olduğunu biliyordu söylerken. Üstelik şiirde yaratıcının yaşamışlık ya da yaşanmışlıkla o denli birebir ilişkisi olmadığını herkesin iyi biliyordu. Öte yandan kendisine şu an söylediği yalan neden inanıyormuş gibi söylediğine şaşırarak kendisine özel bir hayranlık duyuyordu Agabu. Duygularını, yüzünü, içini saklamayı babasından öğrenmişti besbelli. Her yüzün ilkin kendisine Kagamuşa olmasını babasına, onun kirli hünerlerine borçlanmış olmalıydı. Çocukluğundan itibaren bütün çektikleri ve katlandıkları, onu şiirin ustası yapmaya yetmemişti belki ama sonunda bir entrika, yalan ve hile ustası olmuştu işte. İstediği hayat bu değildi elbet ama madem hayatta kendisine ayrılan yer buydu, bu rolü sonuna kadar oynamaktan çekinmeyecekti artık. Sanatın vermediğini hayattan almasını bilirdi o. Zorbalık yalnızca bir güç kullanma tekniği değil, sahip olunan bir ruh haliydi demek. Ruhundaki zorbalığı ilk kez bu kadar derinden fark ediyordu. İçinin kendine bile yabancı bilmedik yerlerinden bunca nefret, kin ve öfke lafları püskürtüp dururken, o soğukkanlığını koruyarak tane tane sözcüklerle ne olağanüstü bir şiir yazdığının farkında olmayan şu ova köylüsünü yazdığının eksiklerine, noksanlarına inandırmayı başarıyordu. O konuştukça Serhanas'ın gözlerindeki ışık azalıyor, omuzları düşüyordu. Az önce şiir okurkenki sesine ateş tamamen sönmüştü. Dışarıya taşırmamaya çalıştığı bir bozgunu yaşıyordu. Dudakları kendiliğinden bir çocuğunki gibi büzülüvermişti. Agabu, bu gece bu şiire biraz daha bakıp yarın daha etraflıca konuşalım istersen diyerek Serhanas'ın elinden kapar gibi aldı şiiri ve o gittikten sonra bütün bunlar sönene, şafağın solgun ışıkları perdelerin aşınmış kenarlarına içeri sızana kadar defalarca okudu. Her seferinde duyduğu hayranlık bir kat daha arttı. Sahibine gösteremediği hayranlık kendi kendini boğdu, ağlamak istiyordu. Çocuklar gibi sarsıla sarsıla ağlamak, ağlasa ağlayabilse belki öldürmeyecekti Serhanas'ı. Bütün çocukluğunu mutsuz etmiş, kendisini babasız etmiş Kagamuşalar şimdi intikam alır gibi etrafını almış. Hadi bu sefer de içimizden bir şair seç der gibi alaycı bir gösterişle kendisine bakıyorlar gibiydi. Yalnızca birkaç gün sonraydı bir dağ kabilesiyle girdikleri bir cenkte Agabo'nun sadık adamlarından biri önceden planladıkları gibi başı bağlı kabile ölülerin birinden çaldı. Kıyafeti kuytu bir ağaç altında giyinip düşman kılığında Serhanas'ı arkadan saldırarak öldürdü. Serhanas'ın ölümü Novaga'nın ölümüne benzemiş, bu benzerlik herkesi inandırmıştı. Olay yerinden yalnızca birkaç adım ötedeki Agabo ise silah ve şiir arkadaşının katilini anında oracıkta öldürerek onun intikamını alan bir komutan olarak saygı topladı. Düşman kılığına girmiş ve yüzünü tanımaz edecek kadar parçaladığı kendi adamının sırrıyla ölmesiyle birlikte hem suçu ortadan kalkmış hem de Serhanas'ın gizli gizli şiirlerini yazdığı defterler ona kalmış oldu. Gücüne fazla güvenen bütün hükümranların tedbirsizliğiyle ya da neye olduğunu bilmediği bir sadakat duygusu o defterleri ortadan kaldırmak yerine saklamak istedi. Onları üzerine Honrahan minyatürlerinden alınma kabartmalar kakılmış, gümüş kabaralı amonoz bir sandığa kilitledi. Sandığın anahtarını boynundaki savaş muskalarının uzak tılsımlarının yılan dişlerinin leopar pençesinin arasına asarak sonsuza kilitlemiş oldu. Bir süre sonra Kagamuş adlı şiir kendi imzasıyla Samarakat surlarının duvarlarından dalgalandığında Agamu adı bütün anakarada fırtına gibi esti. Bir tek günde asker şairlerin en büyüğü olarak anılmaya başlamıştı. Babam bugünleri görmeliydi dedi. Oğlunun adının surlarda dalgalandığını görmeliydi. Yazık ki babası Settu çok uzak olmayan bir tarihte 20 yıllık Kagamusa'sı tarafından bir cinnet anında öldürülmüştü. 24. ayrımın sonu sayfa 265.